Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı başka konularda hep gündemdeydi. Gizemli bir örgüt, çok ateşten çember içinde olan Türkiye'de MİT'in müsteşarı konuşuluyor artık o operasyonlarından çok. Evet, ayrıldı 25 gün önce, ön seçim gibi temayül yoklamasına da girdi. Orada da birinci çıktı Ankara'dan, yürüyordu milletvekilliğine, belki bakanlığa, ama saraydan denildi ki sen benim sır küpümsün, niye gidiyorsun? Önce bunun bir kurgu olduğuna dair söylentiler vardı. Hayır, danışıklı dövüş diyorlardı. Öyle olmadığını dün tam programımız biterken söylemiştik. Evet, sarayda Bakanlar Kurulu toplantısı, o çok uzun toplantı sürerken açıklama yapılmamıştı. Arınç geldi, sakince dedi ki o yeniden döndü makamına, biz de onay verdik, o artık MİT müsteşarı. Evet, bir MİT müsteşarının 25 günlük siyasete eksik teşebbüs hikayesini konuşuyor Türkiye. Hukukçular nakıs teşebbüs der buna, gerçekten istedi ama bir ses hayır yapamazsın deyince 25 gün sonra geri adım attı. Şimdi tartıştığımız ne? MİT müsteşarlığına bu süreçte yeniden atanabilir mi? MGK sürecinden geçmeden olur mu? Aynı isim olduğu için siyasete gideceği partiye işaretini vermişti. Partili sayılır mı? Kim ne diyor? Tabii ki iktidar her istifa edenin seçime girmeden önce, aday gösterilmeden önce geri dönüş imkanı vardır diyor. Muhalefet olmaz böyle şey diyor. Sonunda bu yargıya da intikal etti. Danıştay'a açılan bir dava var. Mehmet Emin Ağoğlu konuğumuz olacak. Ona danışacağız. Evet, bunun dışında kozmik operasyon vardı biliyorsunuz 2009'da. Bülent Arınç'ın takibini yapan askerler dendi. Bir krokiyi yuttular dendi. Arkasından kozmik odaya kadar girilecekti, girildi. Orada seferberlik tetkik kurulundan tutun da işte sivil güçlerin, kamuya, devlet adına hizmet veren o sivil güçlerin isimleri de mahalle mahalle orada kayıtlı dendi. Onlara baktı bir hakim, tek tek notlarını aldı. Efendim, oradan çıkan sonuç, takipsizlik diyorlar. Böyle çıktı. Başsavcılık henüz değil diyor ama biz bunu Kemal Göktaş'tan öğreneceğiz. Ekonominin ateşi de yüksek biliyorsunuz. Borsa bugün %3 bir düşüş kaydediyor. Dolar yine 2602.64'lerde. İşte ekonomi zirvesi de Davutoğlu, Babacan, Başçı, herkes bir arada, ne oluyor? Kriz yok sözüne dikkat çekiliyor tabii Davutoğlu'nun. Kriz göstergesi yok. Her şey kontrol altında dedi. Bakacağız. Cumhurbaşkanlığının sarayında da yine muhtarlar vardı. Türkiye'nin tüm muhtarları sırayla geliyorlar Erdoğan'ın huzuruna. Orada da güncel konulara ilişkin görüşlerini açıklıyor. Ne diyor? Önce dedi ki başkanlık sistemi çok önemlidir bizim için dedi. Kaç defa seçilir hepsine bakarız, bu konuşulmaz, yaşanır dedi. Yeni Türkiye için yeni anayasa ve başkanlık sistemine ihtiyacımız var dedi. Artık orada seçimlere 82 gün kala tüm gücüyle sonuca dair bir zafer elde etmek için bastırıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz hem ona bakacağız hem de akademisyenlerin dün yayınladıkları bildiriyi biliyorsunuz. Özel başkanlık olmaz, özel kişiye mahsus olmaz diyorlardı. Profesör Doktor Sultan Üzeltürk bu imzacılardan, Yeditepe Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, onunla görüşeceğiz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti aday belirleme telaşında. Onlar adım adım ilerliyorlar. Seçim takvimi yürüyor. Yarın, bugünden itibaren de billboardlarda artık istedikleri propagandayı yapabilecekler. Resmen propaganda dönemi başladı. Seçmenin durumu ne? Sandıkların önemi ne? Bunu da sivil bir toplum kuruluşu olan Demokrasi Denetçilerinin genel sekreterine soracağız. Atatürk'ün vasiyeti nerede? Efendim bu da çok enteresan bir dava. Sarayın inşa edildiği Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde Atatürk'ün bazı kaydi itirazları ve vasiyeti var denirdi. Bir kısmı biliniyor bunun. İşte o aranıyor. Şimdi mahkemeye başvurmuştu Mimarlar Odası. Mahkeme yazdı devlet arşivlerine. Devlet arşivleri de cevap yazdı. Bizde böyle bir şey yok diyor. Vasiyet yok diyor. Ama Adalet Bakanı Oltan Sungurlu yıllar önce televizyonda canlı yayında bu vasiyeti teslim etmişti Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne. Ne oldu bakacağız. Evet, sosyal medya gündemini Adil Bali'den alacağız. Cengiz Erdin'in sesli dosyalarında iki önemli konu var. Kaya gazı, efendim şimdi petrolün, doğal gazın yerini bulacak Amerika'da başlamış bir mesele var. Yani kaya gazıyla bu açığı kapatma ihtiyacı. Türkiye'de de böyle izinler var. Tartışıyor uzmanlar, nedir ne değildir ona bakacak Cengiz. Bir de hafriyat döküm alanları var İstanbul'da. Bu kentsel dönüşüm kıyamet gibi, motorize ekipler çalışıyor. Herkes bir şey taşıyor. İskeletlerini kırıp kırıp binaların bir yerlere götürüyorlar. 6000'den fazla kamyon sırf bu iş için çalışıyor. Sorun büyük. Yollarda sıkıntı var. Gidildiği yerde sıkıntı var. Bunlara da ışık tutacak bir röportajı olacak Cengiz Erdil'in. Bunları dinleyeceğiz programın sonunda. Biz hemen başlıyoruz manşete.
Haber alma hakkına saygı duyduk.
Telefonla da olsa içimi döktüğüm için İstiklal'den ambulans herhalde yaralı var.
Mikrofonumuzu hep habere, ayrıntıya uzattık.
Doğu Anadolu bölgesindeki yaşayan insanların yüzleri yanıktır soğuk şiddetiyle, biliyor musun?
Biz Kuğulu Park'ta burada bir halk topluluğu oluşturduk, sahne kurduk. Gelenler kitaplarını getiriyorlar Gezi Parkı'ndaki gibi.
Gazeteciliğin 3 saygın ödülüyle yolumuza devam ediyoruz.
İyi ki varsınız.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarıyla gece 24'te. Manşet.
Evet. Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı çok yönüyle konuşan Türkiye şimdi müsteşarın ismi üzerindeki o siyaset, gizli servis, sır küpü sözcükleriyle örülmüş meseleyi tartışıyor. Yani MİT müsteşarı Hakan Fidan siyaset yapabilir mi? Daha önce denilmişti ki yani bu sizin onunla ilişkinizi gösterir, olabilir. Ama başkaları bunu böyle tanımlarken Cumhurbaşkanı demişti ki o benim sır küpüm, çok kırgınım, geçmedi kırgınlığım dedi. Suudi Arabistan'a gitti. Orada umre ziyaretinde kendisine Fidan geldi. Efendim ben yorgunum dedim, çok yıprandım dedim, açıklamayı böyle yaptım ama siz uygun görmüyorsanız dönebilirim dedi. Sonra Cumhurbaşkanı Başbakan'la konuştu. Neyse o mesele bir yoluna konuluyor gibi göründü. Ta ki Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç dünkü uzun Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kameraların karşısına gelene kadar kimse ne olacağını bilmiyordu. Yani hissiyatı bile yansıtmamışlardı. Çok gizli bir görev yürüten MİT müsteşarının yeniden operasyonla görevine geri döndürülmesi de hakikaten büyük gizlilik içinde yürütüldü. Öyle anlaşılıyor. 3-5 kişi biliyordu. Ve dün Arınç sanki hiçbir şey olmamış gibi normal Bakanlar Kurulu sonucunu anlatırken araya usulüne uygun zarif bir şekilde bunu monte etti. O dakikalara dönelim önce.
Sayın Başbakanımız Sayın Hakan Fidan'ı tekrar MİT Müsteşarlığı'nda görevlendirmiştir. Onay vermiştir ve bu onay itibariyle kendileri yakın zamanda tekrar MİT Müsteşarlığı'nda göreve başlayacaktır. Bugün itibariyle Sayın MİT Müsteşarı aday adaylığından vazgeçtiğini ifade ederek Sayın Başbakanımıza durumu iletti. Sayın Başbakanımız da Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşme sonucunda bunu olumlu karşıladılar.
Evet, yakında göreve başlanacağı söyleniyor. Bundan dakikalar öncesi birçok televizyon kanalını da zaplayarak izleseydiniz Hakan Fidan'la ilgili uzun uzun böyle derinlikli analizler yapılıyordu ama hiçbirisinde bu ihtimal yoktu. Birden daha sonra geri dönüş siyasetten teniden vazgeçme olayı, o bir bölümü biliniyordu. altyazılarla gelince orada da şey denildi. Acaba nasıl olacak? Nereye gidecek? Dönebilir mi? En iyimser tahminle 14 Nisan diyenler çıktı. 7 Nisan'da kesinleşir. 14'ünde de dönebilir dendi. Ama o kadar hızlı yaptı ki hükümet ve saray ikilisi hemen yani üçlü kararname dönüşüyle ilgili bilinen bir ismin tekrar pardon yanlışlık olmuş geri dönüyorum demesine kilitlendi hadise. Tabii şimdi tartışılan şu, muhalefet çok sert tepki gösterdi. Olmaz dedi, yasaya uygun değil dedi, anayasanın ruhuna aykırı dedi, siyasete bulaştı, üye oldu, aday oldu. Nasıl devletin en önemli kurumunun başına bir politik isim gelecek, bu kadar da aleni olmaz dedi. Genel kurul salonunda kepazelik lafını kullandı Levent Gök, çok sinirlendi Adalet ve Kalkınma Partililer. Bayağı bir gerilim oldu. Sıra Davutoğlu'nda, Davutoğlu'na soruldu tabii, ne yapıyorsunuz, bu uygun mu değil mi? İşte kendisi bugün nasıl değerlendirdi bakıyoruz.
Yargı mensupları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları dışında herkes aday adaylığından vazgeçip görevine dönebilir. Milletvekili aday adaylığı söz konusu olduğunda kendisine bu izni vermiş olduğumuz gibi bu adaylığı çekmek istediğinde de aynı şekilde kendisinin kararına saygı duyarak dün itibariyle hem bu talebini kabul ettim. Nasıl ayrılırken benim imzamla ve tek imzayla bu işlem gerçekleşmişse dün de aynı şekilde olur vererek görevine iade etmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da benim aramda bu konuda herhangi bir görüş ayrılığı veya farklı kanaatlere dayalı yaklaşımlarına bir temeli yoktur. Her zaman istişare ederiz. Son adımda yani dün göreve atanması konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımıza bir istişare yaptık. Pazartesi günü görevine iade etme kararını imzaladık.
Evet, Başbakan Davutoğlu da bu çok tartışılan geri adımı böyle izah ediyor. Yani gelişi nasılsa aynı güzergahla geri döndü diyor. Ama hukuk içinde bunun gerçekten bir anlamı var mı? Çok meseleler tartışırız biz. Hepsi hukuk minderindedir. Müsabaka orada bizde. Bilek güreşi orada. Tabii burada hukukçulara söz hakkı vermemiz gerekiyor. Sayın Ömer Faruk Emin Ağoğlu hattımızda. Merhaba Sayın Emin Ağoğlu.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Tabii sizin ikinci bir şapkanız da oldu. Aday adayısınız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Evet. Onu da tebrik ediyoruz. Siyasete girdiniz. Başarılar diliyoruz. Evet Sayın Emin Ağoğlu, siz bugün yargıya başvurdunuz. Danıştay'a gittiniz. Şimdi evet. Dinleyenlerin zaten kafası karışık. Herkes kendi mecranda, kendi televizyonunda, radyosunda kendisinin duyması gerekenleri veriyorlar. Biz her kesime gerçekten bir kanaat oluşturulacaksa, özgürce oluşsun diye söz hakkı veriyoruz. Sizden sonra da iktidara yakın bir isimle konuşacağız. Şimdi burada hakikaten siyaseten mi böyle itiraz ediyorsunuz? Hukuk içinde tam karşılığı var mı bunun? Yani bağımsız teraziye konulduğunda nasıl bir şey çıkacak karşımıza?
Tabii ki teşekkür ediyorum. Öncelikle iptal başvurusunu hukuka aykırılıklara dayandırarak yaptım. Ancak bu hukuka aykırılıklar tek bir gerekçeye dayanmıyor.
Evet.
Şimdi seçim yasasının ek 7. maddesinde seçimlerde aday olmak isteyenlerin görevden istifa ettiklerinde aday adayları eğer aday olamamış ya da seçilememişse bu istifaları nedeniyle tekrar geriye dönebilecekleri düzenleniyor. Ama burada Hakan Fidan kendi başvurusunu geri çektiği için, yani aday adaylık sürecinde kaldığı için bu maddeye tabi değil, başvurusunu geri çekmiş olduğu için normal istifa hükümlerine tabi, seçim istifa hükümlerine tabi değil. Bu konuda ben açtığım davada da onu vurguladım. Devlet Personel Başkanlığı'nın çok açık görüşü var. Bu konuda Danıştay'ın çok net görüşü var. Yani Davutoğlu'nun bu istifası bir seçim istifası değil, geri çektiği için normal istifa. Gelelim başvurularımdan gerekçesinde bir gerekçeyi şöyle ifade edeyim. Devlet memurları yasasında bir kimsenin en çok iki kez istifa edebileceği, ikiden fazla istifa edenlerin geri devlet kamu görevlisi olarak atanamayacakları çok açıkça düzenleniyor. Hakan Fidan astsubaylıktan, TSK'dan istifa etmiş. Birinci istifa. Hakan Fidan bu yaptığı istifa söylediğim gerekçelerle seçim nedeniyle istifa sayılmadığı, normal istifa sayıldığı için bu yapıyor ikinci istifa. Bunun dışında Hakan Fidan özgeçmişi gizli olarak ve kendilerinin kamuoyuna aktardıkları ölçüde bilgi sahibi olduğumuz için bu kamuoyu internet, sosyal medya üzerinden bilgi sahibi olunan özgeçmişçi ve geçmiş bir takım kaynaklara baktığımızda üniversitelerde yarı zamanlı olarak çalıştığı, ayrıca Türkiye'nin Avusturya Büyükelçiliği'nde danışmanlık yaptığı, bu görevlerinin sona erdiği ortaya çıkıyor. Bunlar bir istifa boyutuyla son bulmuşsa, ki öyle olduğu anlaşılıyor, 3 istifa kuralına takıldığı için Hakan Fidan'ın bir daha asla ve asla atanması mümkün değil. Bu atama bu nedenle hukuka aykırı. 2. Bu gerekçelerden bir tanesi. 2. Açtığım dava dilekçesine bizzat linklerini de koyarak, yayınları da ekleyerek vurguladım. MİT yasasının 14. maddesinde diyor ki, MİT'te çalışan bir kimse istifa etmiş ise 5 yıl boyunca devlet memurluğuna atanamaz. Hakan Fidan'ın bahsettiğim az önceki istifası bir seçim istifası değil de normal istifa olduğu için bu maddeye tabi.
Peki orada yani onu anlamayacak olsa, dinleyiciler belki de Sayın Emine Ağoğlu.
Seçim istifası olsa şöyle, seçimlerde girenler geri dönebiliyor. Yani kazanamayan veya aday olmayan geri çektiği için seçim istifası değil. Yani gay mesleğine otomatik dönemiyor.
Anladım. Ama zaten seçim için olduğunu biz biliyoruz. Yani seçim tabii, değil
tabii.
Mi?
Tabii o nedenle açıklaması var, başvurusu var. Zaten otomatik dönmediği için AKP kendi bir atamayla döndürüyor. Burada da şunu görüyoruz. Ben eklediğim link adreslerinde şimdi Hakan Fidan'ın veya Hakan Fidan'la veya AKP hükümet kaynaklı yayınlara baktığınızda Hakan Fidan'ın 17 Nisan 2009'da MİT Müsteşar Yardımcılığına alındığı ifade ediliyor. Şimdi MİT'deki bu gibi görevlere alınmak MİT yasasının 13. maddesi uyarınca gizli kararnameler ve resmi gazetede yayınlanmıyor. Ancak Anadolu Ajansı kaynaklı Sabah gazetesinin bizzat linkini, 17 Nisan 2010 tarihli linkini dava dilekçesine de ekledim. İnternet ortamında da bulabilirsiniz. Hakan Fidan'ın 17 Nisan 2010'da MİT'e atandığı haberi Sabah gazetesinde yer alıyor. Buna baktığınızda 5 yıl dolmamış, 5 yıl dolmadığı için Hakan Fidan'ın MİT'e bir daha geri dönme olasılığı asla ve asla söz konusu değil. Bir diğer gerekçe, MİT yasasının 13. maddesine bakın. MİT müsteşarı nasıl atanır? Yöntem diyor ki, Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşüldükten sonra Başbakan'ın teklifi Cumhurbaşkanı'nın onayıyla. Soruyorum, dün akşam Milli Güvenlik Kurulu'nda bir görüşme mi yapıldı?
Ama onun yanıtını şöyle veriyorlar, aynı isim o süreci yaşadı zaten, tekrar aynı süreci yaşamasına gerek yok.
O zaman Başbakan için de aynı şey, Başbakan'ın imzasına da gerek görülmesin, öyle şey olabilir mi? Yani tabii, bu yeni bir atama işlemi ve bu arada bu kişi dışarıda kalmış, dışarıda kaldığı süreçte geçirdiği bir dönem var. O dönemin değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle bir gerekçe asla kabul edilebilir gerekçe değil. O zaman aynı gerekçe başbakan için de söz konusu. O zaman otomatik geri dönmeyi kabul edin. Yani kabul edilebilir bir gerekçe asla ve asla değil
diyorsunuz. Peki bir Danıştay'da şimdi geldi dosya, sizin itirazlarınız, dayanaklarınız ortada. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Yani yürütmeyi durdurma da var mı bunun içinde?
Tabii ki ben yürütmeyi durdurma talepli olarak başvurumu yaptım. İptal başvurusu yaptım ve bu atamanın objektif bir atama olmadığını, hukuk devleti ilke ve kurallarıyla da bağdaşmadığını, olabildiğince objektif bir atama yapılması gerekirken, üstelik parti yönünde bir tutumu ortaya koymuş kişinin bu gibi Milli Güvenlik Kurulu değerlendirmelerinden uzak tutularak herhangi bir başka değerlendirmeler asla yapılmadan alelacele atanmasının tamamen hukuk devleti ilkeleri, hukukun üstünlüğü, objektifliğin devre dışı bırakıldığı anlamını taşıdığı, bunun da bütün ülkeye faaliyetleri hitap eden bir kurumu parti devletine dönüştürme boyutuna taşıdığı, bunun bir hukuk devletinde asla kabul edilemeyeceği gerekçesine de dayandım.
Peki bunu kim görüşecek? Bunu
bir siyaseten açılmış bir dava değildir. Siyaseten açılmış bir dava değildir. Tamamen hukuki dayanaklara bağlıdır. Ve bu hukuki dayanaklar nedeniyle yürütmenin durdurulması ve iptali gereken bir işlem söz konusudur.
Peki Ömer Bey, şunu biraz söylerseniz dinleyenler belki anlayacak. Tabii meseleyi ki. Şu. Dilekçeniz nereye gitti? Basit anlatımla tek hakimli bir yer midir burası? Birden fazla üyeleri mi var?
Tabii
bakacaklar
ki, tabii
kaç günde ne diyecekler? Bir alt komisyonları, raportörleri var mı bunların? Yoksa hemen bakıp acil iş diye ne kadar sürede karar verirler?
Tabii ki. Şimdi bu bir müşterek kararname konusu olduğu için müşterek kararname ile yapılan atamalara, müsteşar atamalarına Danıştay ilk derece olarak bakıyor. Danıştay'daki dava daireleri 5'er kişiden oluşuyor. 5'er kişilik bir kurul, evet, bu davayı inceleyecek. Bir ön inceleme yapacak. Ön incelemede dava açılması koşullarında bir eksiklik görmezse esasa girecek. Öncelikle yürütmeyi durdurmayı inceleyecek. Bunu incelemesi için idareden savunma alacak, savunma isteyecek. Ya da bunu tüketilebilir. Yani etkisi giderilemeyecek bir işlem boyutunda görürse hemen yürütmeyi durdurma kararı verip idarenin savunması aldıktan sonra tekrar da yürütmeyi durdurma yönünden konuyu değerlendirebilir. Ama bu sürece karar verecek olan Danıştay'daki 5 kişilik dairedir ve Danıştay'da 16. daireye davanın düştüğü bilgisi de bana ulaşıyor.
O da otomatik mi düşüşü olur?
Oradaki bilgisayar dağıtım sistemi artık.
Anladım. Son bir soru, biraz politikayla da karışık olacak bu hukuki kısmında. Bu verili durumda Danıştay'ın yapısını da biliyorsunuz, çok içindesiniz. Yarsav'ın da başkanlığını yaptınız yıllarca. Hukukun emrettiği kurallar manzumesi içinde bir karar çıkacak dedirtiyor mu size? Yoksa orada da müdahil olundu bu biraz tablo.
Valla şöyle söyleyeyim, Danıştay'da hukuken bizi üzen çok karar da çıkmıştır. Öte yandan hukuken Türkiye'de gerçekten yüzünü ağırtan, hukukun üstünlüğünü öne çeken kararlar da çıkmıştır. Örneğin iç hukukta Türkiye'de yargıçlar rağmen Türkiye'de yargıçlar sendika kuramaz diye yasa hükmü, evet, bulunmasına rağmen Danıştay'da açtığımız bir davada o yasa hükmüne rağmen evrensel kurallardan hareketle yargıçların sendika kurabileceğini Danıştay belirtmiştir ki Yargıtay bizim açtığımız sendikayı kapatmıştı daha önce.
Anladım.
Ki
o zaman
iktidarın yargıçlar sendikasına uyguladığı bütün dünyada eşi benzeri olmayan bir örnektir. Dünyada yargıçların sendikasının yargı tarafından kapatıldığı tek ülkeyiz. Herkes hukuk çerçevesinde hareket etmesini beklemektedir. Ama Türkiye'de adil yargılama ortamı her geçen gün bozulmaktadır. Ben 27 yılını yargıda geçirmiş bir insan olarak başladığım günden bugüne geçen süreci değerlendirdiğimde adil yargılama koşullarının her geçen gün olumsuza gittiğini, bunu bütün halkımızın da böyle algıladığını, gördüğünü bizzat, aynen, gören kişiyim. Hepimizin beklentisi her ne olursa olsun adalettir.
Anladım. Peki Sayın Ömer Faruk Emin Ağoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Hem hukukçu şapkanızla hem de siyasetçi yeni adım attınız. Gerçi hep siyasetin hukukla kesiştiği yerdeydiniz ama yolunuz açık olsun 7 Haziran için. Evet. Çok teşekkür ederiz.
Hepimizin. Çok teşekkür ediyorum.
Tanıklara Türk Ceza Kanunu'nun
bu yasal düzenleme yapıldıktan sonra
hukuk ve adalet.
Evet, hukuk ve adalet. Zaten bizim 750 programımızın tamamına baksanız giriş manşette hep hukuki meselelerle ilgili Türkiye'nin önündeki o adım adım yürüdüğü yolun taşlarını görürsünüz. Öyle oluyor. Dolayısıyla hukuktan giriyoruz, hukuktan çıkıyoruz ama anlamanıza katkı sağlamak için de gerçekten sorularımızla, konuklarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi sizi 2009'a götüreceğiz. Gazeteler kıyamet gibi biliyorsunuz manşetlerde işte Çukur Ambar, Bülent Arınç, askerler takip ediyor. Son anda keşfediliyor böyle bir takip. Diğer sivil polisler görüyor. Efendim orada işte bir krokiyi ağzına atıp yutmaya çalışan askerler var. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Siz burada görevlisiniz. Kim ne yapıyor o günün yani Ergenekon, Balyoz işte pek çok askeri meselelerin de içinde yer aldığı davalar peş peşe açılıyor o sırada ve o öyle bir ortamda buna ne diyoruz biz suikast iddiası Arınç'a yönelik bir suikast iddiası işte bu dosya öyle bir hızla ilerlemişti ki savcı bile değil bir hakim yetkilendirildi. Kozmik odaya girildi. Çünkü orayla bağlantılı görülüyordu. Günler süren araştırmalar yapıldı. Yani girişte de söyledik ya sivil yani devlet adına tırnak içinde çalışan sivil unsurların da yer aldığı listelere bakıldı denildi vesaire. Kimse bilmiyor orada ne yapıldığını ama işte o dosyayla ilgili gelişme var. O konuda biz de Kemal Göktaş'a soracağız. Onun çünkü sevgili bir arkadaşının imzası Türker'in imzası ama Kemal'den dinleyeceğiz. Merhaba Kemal, iyi akşamlar.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Evet, neydi bu olay? Kemal bize bir kısaca geriden gidelim ya da önce son durumu anlatalım. Ne oldu? Çünkü savcılık galiba bir açıklama yaptı. Henüz takipsizlik yok vesaire gibi bir orayı netleştirelim. Sonra da bilgi alalım.
Bu Kozmik Oda soruşturması malum Bülent Arınç'a suikast iddiası soruşturuyordu ve Kozmik Oda, devletin Kozmik Odası'nda yani Seferberlik Tetkik Kurulu'nda hakim kararıyla 25 gün süre bir arama yapılmıştı. Buna dair soruşturmanın takipsizlikle sonuçlandığına ilişkin haberler vardı bugün gazetelerde. 3 gazetede manşetini taşımıştı. Öğlen saatlerinde başsavcılıktan soruşturmanın bittiği ancak delillerin değerlendirilmesine devam edildiği yönde bir açıklama geldi. Ama şunu söylemek gerekir. Burada takipsizlik kararı verildiği ancak başsavcılık onayından geçmediği için teknik anlamda bir takipsizlik kararı hüviyetine kavuşmadığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında haberler doğru ama başsavcılık bunu biraz da kendisi açıklamak istiyor. Biraz da haberlerinin sunumundan yani yeni bir yalanın daha ortaya çıktığı gibi sunumlardan rahatsız olunduğu için bir yola gidildiğini düşünüyoruz. Yoksa hani her üç gazeteci de adliyede tecrübeli isimler ve takipsizlik kararı verildiğini kesinleştirmeden bunu yazmadılar elbette. Biz bu soruşturmanın kapandığına bugün itibariyle kesin gözüyle bakabiliriz. Zaten önümüzdeki birkaç gün içinde de takipsizlik kararı başsavcılık tarafından açıklanacaktır. Tabii bu çok önemli bir soruşturmaydı. Niye öyle? Başta da söyledik. İlk defa Türkiye'de devletin Kozmik Odası'na hakim marifetiyle girilmişti. O zaman bu çok tartışılmıştı.
Ne konuluyor? Kemal oraya ne konuluyormuş? Yani Kozmik Oda diyoruz da değil mi? Hani bir savaş halinde ya da iç tehdit olarak gördükleri insanlarla ilgili mücadelede hani böyle mahallelerdeki sivil unsurlar vesaire böyle bir şeyler çok konuşuluyordu değil mi?
Şimdi bu Seferberlik Tetkik Kurulu tabii normalde şeye karşı kurulmuş olası bir işgal döneminde ya da savaş döneminde sivillere düşen bir iş olursa gerekli irtibatı kurmak üzere kurulduğu varsayılıyor. Ama tabii Türkiye'de Kıvartya'nın kuruluşu da biliyorsunuz olası bir Sovyet işgaline karşı içte bir teşkilatlanma gerekçe bu ama bu teşkilatlar nasıl çalışıyor? Giderek bir iç savaş aygıtı gibi çalışıyor ve gündelik iç politikada da bir takım tutumlar alıyor. İşte rivayet odur ki derin devletin merkezi de orası. Gerçekten de bu dönemde yani bugün çoğunlukla kumpas, cemaat vesaire tartışmalara ekseninden bakıyoruz ama Türkiye'de askeri eksenli bu tür oluşumların olduğu bir vaka. Daha sonra da ortaya çıktı işte beyaz kuvvetler, siyah kuvvetler gibi bir takım nitelendirmelerle sivillerin örgütlendiği, bu örgütlerin de gerektiğinde harekete geçirildiği rivayetleri. Tabii Kozmik Oda'da bunlara dair çok sayıda belge olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyoruz diyorum çünkü hakim Kadir Kayan orada 25 gün arama yaptı ama o belgeler gün ışığına çıkmadı. Bu takipsizlik kararından sonra da gün ışığına çıkmasını beklemiyoruz.
Peki o hangi Kemal, o hangi şeye girecek, Kozmik Oda'ya girecek? Yani Türkiye'de vatandaşların bilme hakkı yok. Oradakini de bilmiyordu, askeriyedekini, sivildekini de. Niçin yapıldı o? Yani aralarındaki müsabakada daha güçlü olmak için mi yaptılar diyecek o zaman insanlar.
Evet. Yani orada o dönem tabii işte askeri yönelik operasyonların yoğun olduğu bir dönemdi. Çok önemli bir güç gösterisiydi. Hükümetin askeri yönelik çok önemli bir güç gösterisiydi Kozmik Oda'ya girmek. Sırf aramanın kendisi dahi 25 gün süren bir arama yapılmış olması dahi iktidar mücadelesinde çok önemli bir yere oturmuştu. Bu Kozmik Oda araması aslında birçok kişi tarafından da olumlu bulunmuştu. Yani ve de geçmişte işlenen bazı suçların açığa çıkabileceği, karanlık ilişkilerin açığa çıkabileceği, işte bu tür Gladio benzeri illegal örgütlenmelerin açığa çıkarılabileceği umudu doğmuştu. Ama aradan işte 6 yıl geçti. Ne herhangi bir suç duyurusu yapıldı bunlarla ilgili ne de bu soruşturmada mesafe alındı. Tabii bu soruşturma tipik bir kumpas soruşturması intiba veriyor gerçekten de. Bir kere soruşturma Amerika'dan yapılan bir ihbarla başlıyor. 24 Aralık 2009'da bir ihbar geliyor. O ihbarla aslında başka bir albayı takip ettiklerini ileri süren askerler Bülent Arıç'ın evinin civarında gözaltına alınmışlardı. Ve üzerinde bir albayın üzerinde de bir not çıkmıştı. O notta da Bülent Arınç'ın evinin krokisi vesaire olduğu söyleniyordu. Israrla bunu cebime polisler koydu demişti. Gerçekten de yapılan kriminal incelemede el yazısıyla bu not örtüşmedi. Ve önemli bir delil de elde edilmedi. O zaman çok büyük bir yaygara koparılmıştı Arınç'ın suikast düzenleneceği yönde ama soruşturmada özel yetkili mahkeme bunu soruştururken dahi, çünkü soruşturmayı savcı Mustafa Bilgili yürütüyordu, çok kayda değer bu not dışında bir delil elde edilmemişti. Ve sonrasında gelişmeler işte nottaki yazıların örtüşmemesi, hatta işte bir iddia Arınç'ı öldürmek lazım diye Kıbrıs'ta görevli bir askerin dinlemeye takılan sözü nedeniyle soruşturmanın Mustafa Bilgili tarafından genişletildiğini öğreniyoruz ve ama onun da bir alkollü ortamda söylenmiş bir söz olduğu, ciddiyetinin olmadığı açığa çıkıyor ve bu suçsuz dinlemeler için de bugün bu takipsizlik kararı verdiğini belirten savcı Tekin Küçük'ün de suç duyurusunu yapacağı anlaşılıyor. Bütün bu soruşturma, Kozmik Oda soruşturması, devletin tepesindeki bir isme suikast düzenleneceği iddiasıyla çok büyük bir iktidar mücadelesine sahne oldu. İşte belgeler incelendi. Ama bunun ne kadar aslında delilsiz olduğunu da bugün ortaya konulmuş oldu. Diğer soruşturmalardaki gibi de olmadı. Yani kumpas denilen diğer soruşturmalarda dava açılıyordu, iddianameler çıkıyordu. Ama burada uzun bir dönem savcı Mustafa Bilgir bu soruşturmayı yürüttü. Uzun bir dönem geçmesine rağmen herhangi bir dava açamadığı gibi dosyayı özel yetkililer kapatıldıktan sonra devretmek durumunda kaldılar ve
gerçekten de dosyanın içerisinde bu minvalde, yani Arınç'a suikast düzenleneceği minvalinde bir şey çıkmadığını anlıyoruz. Ama tabii bir mesele şu, o kozmik odada o 25 gün yapılan aramadan sonra ortaya çıkan belgelerde hiç mi hukuksal bir girişim başlatacak başka bir şey çıkmadı? Hiç mi kayda değer bir şey yoktu ki oradan da bir sonuç alınamadı? O tabii meçhul kalacak. Hani varılan uzlaşma herhalde şu yönde, bu davaları kapatılacak ama hani suçuyla suçsuzluğuyla beraber kapatılacak gibi anlaşılıyor.
Anladım. Peki Kemal Göktaş, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İyi akşamlar. Sağ olun.
Yayınlar.
Ankara gündemi.
Evet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı bir yanıyla konuşuluyor. Herkesin dilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oranın saraydan ziyade bir külliye olacağını ve halkın temsilcileri olan en küçük birim olan muhtarlara da bunu göstermek istediğini ilan etmişti. İşte peyderpey Türkiye'deki o binlerce muhtar geliyor, sarayda ağırlanıyor. Bugün de öyle oldu. Tabii orası bir parti grup toplantısı içeriği gibi. Yani her salı yapardı Erdoğan eskiden. Şimdi artık muhtarları çağırdıkça toplu açılışlar her yerden bu gündeminde olan can alıcı meseleler neyse kendisi için onları ilan ediyor. Üzerine basa basa tekrar ediyor. Böyle yürüyor. 7 Haziran'a kadar 82 günümüz kalmış. Peki orada başkanlık meselesi var. Birinci vaziyet o. Bir önemli durum o. İkincisi de bu parti kapatma meselesi. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi ya Kılıçdaroğlu, dedi. Ya bunlar öyle bir kitap yazdırıyorlar. MİT'in içinde bir grup var. Bizimle ilgili çalışıyor. Bizi dinliyorlar. Zaten bizi kapatmak da istiyorlar bunlar deyince çok tartışılıyor. Bir hamleyi hemen iktidar partisi yaptı. Farkında mısınız? Gece, dün gece meclis başkanlığına sunuldu. Parti kapatmayı çok zorlaştıracak. Daha önce teşebbüs edilmişti anayasa değişikliğinde 2010'da. Parti içinden de itirazlar yükselince geçememişti. Yani parti kapatmayı neredeyse imkansız hale getirecek bir düzenleme geldi. O bir kenarda dursun. Şimdi Cumhurbaşkanı ne diyor ona bakalım, sonra başkanlık sistemiyle ilgili söylediği birkaç söz var, onu aktaracağım, arkasından da bir konuğumuz olacak çünkü onlar başkanlık sistemine itirazların bildiri haline getirilmesini sağlayan isimlerden biri Profesör Sultan Üzeltürk. Biz önce Cumhurbaşkanı'nın bu parti kapatma meselesinde Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan onlara sert çıkışının yer aldığı bandımızı dinleyelim.
Neymiş? Partilerini kapatacaklarmış. Kardeşlerim, niye senin partini kapatsınlar? Ben genel başkan olduğum parti 2007'de kapatılmak ister. Bunların hiçbirinin sesi çıkmadı. Hatta o zaman bir partinin genel başkanı şunu söyledi. Ankara'da da hakimler varmış, savcılar varmış dedi. Yani kapatılsa zil takıp oynayacaklar. Bunu söyleyenler şimdi ne diyor? Partimiz kapatılacak. Sayın Başbakan'a da söyledim. Buyurun gelin bir hafta içerisinde hemen birlikte yasa teklifini getirelim. Partilerin kapatılmasını ortadan kaldıralım. Bakın zorlaştıralım demiyorum. Kapatılmayı tamamen ortadan kaldır. Milleti aldatmaya gerek yok. Dürüst olmak gerek, dürüst. İktidar Partisi adım attı. Hadi gelin destekleyin. Tekrar sağa sola kaçmayın. İş işten geçmiş değil.
Evet, parti kapatılma tartışmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı böyle. Başkanlık sistemiyle ilgili zaten hafta sonları böyle toplu açılışlarda da sandığın seyrini etkileyecek söylemleri var. 400 milletvekili istiyor, anayasayı başkanlık lehine değiştirme kolaylaşsın diye. Ve o arada bugün de söylediklerinden bir minik bir pasaj okuyalım, arkasından konuğumuzla konuşacağız. Şöyle diyor: başkanlık sisteminden diktatörlük, padişahlık, imparatorluk anlayanlar her şeyden önce kendi milletlerine güvenleri olmayanlardır. O zaman Amerika'da şu anda diktatörlük mü var? Konuşulduğu zaman ne deniyor? Dünyanın en ileri demokrasi ülkesi Amerika. En ileri ekonomisi buradadır. Peki şu anda Fransa'da diktatörlük mü var? Orası da yarı başkanlık. Meksika'da, Arjantin'de, Brezilya'da diktatörlük mü var diye devam ediyor. G20'de 20 ülkeden 10'unun da başkanlık sistemiyle yönetildiğini söylüyor. Yani biz de başkanlık sistemine geçeceğiz iradesi böyle yüksek sesle ortaya konuluyor. Dün aktarmıştık sizlere ne vardı? Akademisyenler, bir grup akademisyen
hukukçu, anayasa hukukçusu çoğunlukta siyaset bilim dalından da var. Dediler ki bu Türkiye'ye özgü başkanlık sistemi konusundaki tartışmaları çok doğru bulmuyoruz. Yani hukuka da uygun bulmuyoruz. Şimdi onu imzacılarından Sayın Profesör Sultan Üzeltürk ile birlikteyiz. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden. Merhabalar hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Evet, çok kısa sizde neden ihtiyaç duyuldu? Ne diyorsunuz o bildiride? Hocam onu bir dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Yani ne tarafı sizi rahatsız ediyor, endişe ettiriyor?
Şunu söylemeye çalışıyoruz. Başkanlık rejimi de, parlamenter rejim de, yarı başkanlık rejimi de pekala demokratik işleyebilen rejimlerdir.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık rejimi demokratik olarak işliyor. Parlamenter rejim İngiltere'de demokratik olarak işleyebiliyor. Yarı başkanlık rejimi Fransa'da demokratik olarak işleyebiliyor. Ama bu o rejimlerin demokratik olarak işlemesi için kültürel, tarihsel, coğrafi, bütünsel olarak politik, bütün siyasal sistemlerini ilgilendiren bir tercihtir bu. Yani öyle akşamdan aklınıza koyup sabahtan siyasal rejimi değiştiremezsiniz. Tabii bu rejim değişikliklerinin hepsinin arkasında kuvvetler ayrılığı vardır. Kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler ayrılığı içinde de çok önemli bir unsur yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Hangi siyasal rejimini benimserseniz benimseyin, öncelikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını garanti etmeniz lazım ve demokratik standartları yükseltmeniz lazım. Şimdi öncelikli sorunu Türkiye'nin parlamenter rejim şu anda uygulanması söz konusu. Parlamenter rejim yine hala özünde Türkiye'de uygulanıyor. 82 Anayasası'nın getirildiği sistem içinde.
Evet.
Ama burada bir takım demokrasi ve insan hakları sorunları var, denge sorunları var vesaire. Bu sorunları görmezden gelemeyiz. Elbette bu sorunların düzeltilmesi gerekiyor. Ama bu sorunlar hiç dikkate alınmadan ve kuvvetler ayrılığı arasındaki denge gözetilmeden ve arka plandaki mesela başkanlık rejimi diyorsunuz. Evet, Amerika'da başkanlık rejimi var ama başkanlık rejiminin işlemesinde birçok faktör var. Bakın, siyasi partilerin yapısı burada önemlidir. Orada iki siyasi parti var. İdeolojik olarak birbirine yakın partiler var. Ve bu partiler birbirlerinin çizgisine oy verebilen serbest partiler, disiplinli partiler değil. Bakın, başkanlık rejimi niye işliyor demokratik olarak? Birincisi bu sebeple işliyor. İkincisi ademi merkeziyetçi bir model. Federal devlet var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde sistem bu federal devlet sayesinde de sağlıklı işleyebiliyor. Üçüncüsü dünyanın en güçlü yargı kurumları Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Yüksek Mahkeme, bugün bir örnek vereyim size.
Tabii.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüksek Mahkemesi anayasasında tek kelime olmamasına rağmen yasaların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi konusunda anayasada tek bir hüküm yok. 1803'ten beri bu denetimi yapıyor. Evet. Bu ne kadar güçlü bir mahkemedir biliyor musunuz? Ve başkanı da sınırlar. Ve bütün fren ve karşı ağırlık mekanizmalarıyla sistem işler. Ama burada getirilen Türk tipi başkanlık denilen modelde bütün bu fren ve karşı ağırlık mekanizmaları ortadan kaldırılıyor.
Hocam biraz da işin püf noktası orası galiba. Yani Türkiye'ye özgü derken biraz evrensel normların dışına taşma endişesi var değil mi?
Evet.
Siz çünkü diyorsunuz ki demokratik süreçlere saygı bildirinizin başlığı da o. Demek ki yani yargıda durumumuz buysa, pek çok meselede sıkıntılarımız varsa, yani tek kişi bunu çözecek bir süpermen arıyoruz biz. Vehmediyor kendisine böyle bir gücü. Her şeyi ben düzeltirim. Böyle anlıyoruz değil mi? Öyle anlıyorsunuz daha
doğrusu. Evet, evet. Yani dikkat ederseniz oraya imza atan isimler çok farklı siyasi kültürleri oluşturan, çok farklı siyasi çizgilerden insanlar. Yani burada bizim derdimiz efendim işte bu şey değil, her söylenene tepki göstermek değil, akademik bir tartışmadır bu. Bunu da kendi aramızda bir metin altına alıp en azından biz söylemiştik deme sorumluluğunu üstleniyoruz.
Doğru. Hocam bir araya girebilir miyim? Yani çok önemli. Tabii. Çünkü söylediğiniz o kompozisyon, koalisyon diyelim. Yani Erdoğan Teziç Hoca var. Kabaoğlu Hoca da var. Yani o da
İbrahim Kabaoğlu var.
Yani çok önemli. Nuray Mert vatandaşlar tanır diye söylüyorum. Nermin Abadan Unat çok yani bir İlter
Fazıl
Turan
Sağlam var.
Fazıl Eski Sağlam Anayasa Mahkemesi. Evet evet evet. Yani şunu demek istiyorum. Var. Politik olarak hani ulusalcı dediklerimiz de var. Sol sosyalist
Büşra Hanım var.
Evet, yani Büşra Hanım var KCK'dan.
Doğru. İsimler var orada. Yani biz objektif olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbirimiz bir siyasi çizgide değiliz dikkat ederseniz. Biz akademisyeniz. Yani sadece sorumluluktur bu. Yani biz başkanlık rejimini de tartışırız, otururuz. Demokratik bir tartışma sonucunda bunu da yapabiliriz elbette. Ve başkanlık rejimini baştan hayır bu yanlıştır demiyoruz ama dengeleri vardır. Hı-hı. Yani siz öyle ben bunu istiyorum bu olsun diyemezsiniz. Ve son derece ağır bir bilgi kirliliği var Türkiye'de. Bir ara dediler ki Almanya'da başkanlık rejimi var. Bakın evet. Almanya antidemokratik mi dediler. Bakın parlamenter rejimin en güçlü işlediği yerlerden birisi Almanya'dır. Bu yanlış. İkincisi dediler ki işte İngiltere'de Birleşik Krallık'ta kraliçe merkezdir. O da aslında başkanlık rejimidir dediler. Herhalde buna başta en çok kraliçe güler.
Doğru yani, ama siz onu televizyonda dinlediniz değil mi hocam? Yani evet. Televizyonda ben de tanık oldum ona. Sonra bir manevralar yapıldı falan. Tabii o bir düzeyde şey daha, çalışılıyor.
Bir şey daha mesela ikide bir şöyle bir yanlış. Osmanlı'dan biz buna alışıktık. Size bir şey söyleyeyim mi? Bütün bu siyasal rejimler kuvvetler ayrılığı temeline dayanır. Ve Osmanlı'da 1876'ya kadar kuvvetler ayrılığı yoktu. Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde başkanlık rejimi olmaz. Kuvvetlerin sert ayrılığına dayanır başkanlık rejimi. Ve üstelik bu getirilen hüküm, getirilen düzenli, yani getirileceği düşünülen, şimdi netlik de yok. Efendim kararname yetkisi başkanı. Böyle bir şey yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. Veya işte parlamentoyu seçiş yetkisi. Bunlar başkanlık rejiminin uygulanma koşullarına ters ve ters teper. Ve çok ciddi krizler çıkar. 5 yıl düşünün, bir çifte meşruiyet sorunu deriz biz başkanlık rejiminin krizlerini anlatmak için. O çifte meşruiyet bir başkanı halk seçmiş 5 yıl için, parlamentoyu halk seçmiş 5 yıl için. Her ikisi anlaşamıyor. Farklı siyasi çizgilerden, aynı anda seçimi yapsanız bile farklı siyasi çizgilerden olabilir. Çünkü başkan tek kişidir, onun tercihi farklıdır. Öbürü meclistir, tercih farklıdır. Şimdi 5 yıl bunlar anlaşamayacaklar. Düşünün CHP parlamentoda ağırlık olsun, AKP'de ise başkanlık olsun. Birbirleriyle anlaşamıyorlar.
Telefon attığında bir sorun çıktı. Şarjı bitti herhalde. Profesör Doktor Sultan Üzeltürk ile konuşuyorduk. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Arkadaşlarım tekrar aramaya çalışacaklar ama şarj sorunuysa sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Ama sonuçta ana fikrini anlamış olduk. Bir başkanlık bildirisi vardı. Dünden bugüne devrettiğimiz bir konu bu. Anayasaya ve demokratik süreçlere saygı başlığıyla yayınlamışlardı. Epeydir sesleri çıkmayan üniversitede hocalarımız. Dolayısıyla oradan da Türkiye tipi bir başkanlık modelinin demokratik süreçlere uygun tartışılması isteniyordu. Bu konuda yeniden bağlantı sağlandı herhalde. Sayın Üzeltürk bağlandınız evet. Tekrar. Merhaba.
Evet.
Evet, yarım kaldı son söyledikleriniz bir 10
yani
saniye.
Son söylediğim şu, yani başkanlık rejiminde eğer parlamento ile başkan arasında bir çatışma olursa, farklı siyasi çizgilerden gelirlerse 5 yıl birlikte yaşamak zorundalar. Evet. Bizim demokratik kültürümüz buna uygun değil. Evet. Yargı da sorunu çözemez, o da uygun değil. Sesi yetkisi var diyor ama onun da karşılıklı olarak nasıl işleyeceğini bilmiyoruz. Yani bir bilinmeze doğru gidiyoruz. O yüzden böyle bir modelin akademik olarak doğru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de böyle bir sorumluluk göstergesi olarak bu metni hazırladık.
Peki hocam, akademik disiplinin böyle biraz dışına çıkalım. Herkes tabii yorgun, araç kullanıyor, meseleleri doğru yerine oturtamıyor olabilirler. Şöyle diyelim, burada isimlerden ziyade iyi tanıyor artık Türkiye Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı. Hani tek başına işte kupon arazilerden de bilgim olacak ama televizyonun altyazısından da haberim olacak iddiasında olunca insan her şeyi kendisine toplayınca bu değişikliği istiyor. Peki çok eleştirdiği o Milli Şef dönemi, İsmet İnönülü dönem, 50'den önceki çok atıfta bulunup ya valiyi de bunlar seçiyordu, bak ne kötüydü evet dediği dönemi hatırlatacak bir paradoks gibi, yani bir çok eleştirdiği bir meseleye talip gibi de diyebilir miyiz? Başkanlık bunun adı ya da değil ama sonuçta orada...
İşte orada demokrasi yoktu. Orası tek parti dönemi. Tek parti dönemde, bir tane siyasi partinin olduğu dönemde demokrasi olmaz. Evet. Orada demokrasi yoktu. Biz şimdi hem ileri demokrasi diyoruz, ne demekse. İleri demokrasi diyoruz ama aynı zamanda bu yetkileri kullanacağız diyoruz. Burada çok ciddi bir çatışma var bu iki söylem arasında.
Peki Sayın Profesör Doktor Sultan Üzeltürk, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden çok teşekkür ederiz, zaman ayırdınız
ben
hocam.
Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi çalışmalar.
Siyaset gündemi.
Evet, seçimdi, hukuktu, başkanlıktı, itirazlar, akademisyenler, evet konuşuyor, Türkiye konuşuyor. Hani yollar yürümekle aşınmaz, konuşmakla da ne oluyor bilmiyorum. Demirel'i de anmış olduk. Peki, şimdi 50 milyonu aşkın seçmeni var bu ülkenin. 7 Haziran'da sandıklar gelecek önlerine. Çok da sık geliyor bu ara. İşte bir başkanlık oylamasına dönüşüyor hadise. Bir yandan da 12-13 yıldır süren iktidarın devamı mı olacak? Muhalefet artık yeter deyip bir koalisyona mı gidecek? Göreceğiz. Ama siyasilerden ziyade seçmen cephesinde neler oluyor? Yani sandık ne kadar önemli? Ne kadar denetliyoruz? Seçiyoruz, bırakıyor muyuz? Bu meselelere de kafa yoranlar var. Demokrasi denetçileri de böyle bir sivil toplum örgütü. Onlar da tartışıyorlar, çalışıyorlar. İşte demokrasi denetçilerinin genel sekreteri Sayın Alican Kılıçarslan karşımızda. Merhaba Alican Bey.
İyi akşamlar, bol demokrasili günler diliyorum Atilla Bey. İyi
sağ olun, çok teşekkürler. Peki bu temenninizi bütün memleket satına yayılsın diliyoruz. Biz de şunu merak ediyoruz. En son birkaç köşe yazarında da gördük. Siz bir simülasyon mu yaptınız? Yani sandıklarda seçmenin bir oyu bile ne kadar kıymetli dedirten bir şey çıktı ortaya. Partilerden muaf olarak soruyorum bunu. Yani şu parti bu parti meselesi değil. Ne çıkıyor? Yani çok ilde, böyle çok sandıkta, çok bölgede hakikaten gitmezseniz havlu atmış oluyorsunuz, giderseniz yarışı kazanmış oluyorsunuz gibi bir resim mi çıktı ortaya?
Evet, aynen dediğiniz gibi Atilla Bey. Öncelikle bu raporu, daha doğrusu bu seçim simülasyonunu neden yaptık biz? Bunun bir motivasyonu ne oldu bize? Onu tabii aktarmak isterim. Türkiye'de faal 93 siyasi parti var. Fakat 2011 genel seçimleri sadece 4 parti arasında geçti. 85 seçim bölgesinden sadece 50 tanesinde gerçek anlamda rekabetten bahsedilebiliyor. Demokrasi denetçisi olarak biz 2015 genel seçimlerinde demokratik temsilin artırılmasına katkıda bulunmak amaçlı bu raporu hazırladık. Aynen dediğiniz gibi bazı bölgede bu rapor simülasyon sonucu hazırladığımız bir de raporumuz bulunmakta. Bu rapordan çıkan sonuçlara göre dediğiniz gibi bazı illerde neredeyse bazı partilerin hiç seçim çalışması yapmasına bile gerek yok. Çünkü çok yüksek oy farkları var, yapılan anketlere göre bu oy farkları kapanacak görünmüyor. Fakat bazı yerlerde ise sadece çok ufak farklarla, örneğin ben size şöyle bir örnek vereyim. 22 ilimizde %6 oy değişikliğinde son sıra milletvekilleri yer değiştirebiliyor Atilla Bey.
Çok ilginç, evet. Evet.
Evet.
Peki burada ne mesaj almış oluyor A parti, B parti, C parti? Ya çok önemli. Bakın listeler asılır, adres değişikliğinde mutlaka bilgi vermeniz gerekir. Hatta galiba bir 13'ünde askıya çıkacak, onu da söyleyelim bu arada, baksınlar insanlar, itirazlar evet olacak. Yani seçmene neyi anlatıyor sizin demokrasi denetçileri?
Şimdi ben şöyle açıklamak istiyorum. Bizim hazırladığımız raporda öncelikle bütün seçmenlerin kesinlikle sandığa gidip demokrasiyi en iyi şekilde, o katılımı artırarak demokratik bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Bir seçimi arttırmasını arzu ediyoruz. Bu raporda bakarsak ben isterseniz birkaç tane istatistik çok ilginç bilgiler var. Onları vermek isterim.
Tabii.
Mesela dediğimiz gibi bazı yerlerde seçim kampanyası olmayacak. Az önce bahsettik. Mesela 20 ilde büyük ihtimalle partiler hiçbir şekilde seçim kampanyası yapmayacaklar denemez ama fazla önem vermeyecekler. Çünkü
neden öyle diyecek? Neden öyle görüyorlar?
Çünkü aradaki oy farkı çok fazla. Yani örneğin ben parti ismi vermiyorum.
Tamam, A partisi lehine çok
ya. Evet. Hı-hı. A ve partiler arasında çok büyük bir uçurum olduğu için 20 ilde bunlara önem verilmeyecek. Ama mesela başka bir tane daha örnek vermek istiyorum burada. Az önce dediğim gibi 22 ilde %1,5'un altında oy kaynasıyla son sıra milletvekilleri yer değiştirebiliyor. Mesela bir tane daha örnek vereyim. Yine bir partimiz, yine isim vermek istemiyorum. %6'nın altında fark olan 26 tane il var bu partimizde. Bu raporumuzda partilerin isimleri yazıyor ama ben programda söylemek istemiyorum.
Hı. Aslında söylenir de yani ben bir an yani gayet tamam. Daha iyi canım partinin adı olmadan tamam. Anlaşılmıyor
tamam.
Çünkü.
Tamam peki o zaman ben örnek vermek istiyorum. Örnek vereyim. Örneğin MHP %6'yı da 26 ilde %6 oylarını arttırarak 26 ilde milletvekili çıkartabiliyor.
Yani ne kadar arttırması gerekir? Yüzde kaç arttırması lazım? Bir önceki
%6 oyun. %6. Yaklaşık bu illerde %6 oyunu arttırırsa 26 tane fazladan milletvekili
çok
çıkartabiliyor.
Önemli. Tabii evet, bazı illerde %6 10.000 olur da tabii. Bazı illerde 3.000 olur değil mi?
Tabii tabii. O %6 dediğimiz şimdi İstanbul'da farklı oluyor. Tabii Şırnak'ta.
Gümüşhane'de başka.
Farklı tabii. Oluyor tabii ki. O şehirlerine göre, seçmen sayılarına göre bu değişmekte. Buna mesela 2014 yerel seçimlerini atlattık. 2014 yerel seçimleri ile 2011 genel seçimleri arasındaki bir kıyasa bakmak istiyorum. Bakalım isterseniz. Evet. 2014 yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin sandalye sayısı 40 kayıpla 286'ya düşerken Milliyetçi Hareket Partisi 45 kazanla 98'e çıkıyor mesela sandalye sayısını bu sonuçlara göre. Örneğin bir tane de Cumhuriyet Halk Partisi'ne örnek vermek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 2011 genel seçim sonuçları baz alınıp şu anki en son yapılan anketler göz önüne alındığında son sıra vekillerinin kazandığı, son sıra vekillik olarak kazandığı 23 seçim bölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sıkı bir savunma hattı kurması gerekiyor. Çünkü bu savunma hattı kurmasının nedeni %5'in altında, en yakın rakibi de %5'in altında oy farkı var. 23 ilde dediğimiz gibi, daha doğrusu seçim bölgesi diyelim çünkü bildiğiniz gibi İstanbul'da 3, Ankara'da 2 gibi seçim bölgeleri var. Burada %5'in üstünde bir oy kayması olduğu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunma hattını kırmış olacaklar. Bağımsızlara bakmak isterim. Bağımsızların da durumu şöyle. Bağımsız milletvekilleri genelde nasıl kazanıyor? Türkiye'de bildiğiniz gibi DUN seçim sistemi uygulanmakta. En son milletvekili çıkartan partinin milletvekilinin aldığı oyu geçtiğiniz anda bağımsız milletvekili olarak kazanabiliyorsunuz. Bağımsızların şansı büyük şehirlerde daha fazla oluyor. Örnek verelim. İstanbul'da %3'ün altında bir oy alırken çok fazla milletvekili çıkardığı için İstanbul. Bursa %4.6, Ankara 1 %4.7 ile bağımsız olarak milletvekili olabiliyorsunuz. 30 ilde ise, 30 tane ilimizde ise bağımsız olarak kazanabilmek için oyların en az %15'ini alması gerekiyor bağımsız adayların.
Orada bir zorluk var. Ama mesela evet. Bu HDP'nin barajı aşacak aşmayacak araştırmacıların konusu belki ama siz o çalışmalarınızda ona dair bir ipucu görebildiniz mi? Bilmiyorum. Yani
şöyle ki HDP konusuna gelirsek HDP'nin açıklamalarına göre seçime parti olarak girecekler. Lakin daha listeler çıkmadığı için son dakika kararı olarak da bağımsız girme durumları olabilir. Çünkü hala da buna kanuni olarak hakları var şu anda. Buna baktığımızda bizim seçim simülasyonu içinde biz bunu da düşündük. Seçim simülasyonuna sistemimize koyarken burada HDP'nin seçime acaba parti olarak mı girecek yoksa bağımsız olarak mı girecek diye bir ibare koyduk. Yani oradan seçilebiliyor bu. HDP eğer barajın altında kalırsa bu AK Parti'ye yaklaşık olarak 48 milletvekili getiriyor diye biliyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam. Büyük bir oy artışı getirecek bu AK Parti eğer HDP barajın altında kalırsa. Fakat daha doğrusu şöyle diyeyim, fakat diyeyim, son yapılan anketlere göre HDP %10'un altında gibi gözüküyor şu anda. Biz anket internetten aldığımız verilere göre tabii. Kendi yaptığımız bir anket yok. Şirketlerin açıkladıklarına göre.
Anladım. Evet yani demokrasi denetçileri iyi iş yapıyorlar ve mesajları net aslında. Hem demokrasiyi denetleme görevini yapan seçmenlere de iş düşüyor. Hem nasıl bir seçimin içinde nasıl bir ağırlığa sahip olduğunuzun farkında olun. Talep edin ve Türkiye'de daha köklü bir demokrasi için çalışın deniliyor. Çok,
evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de ben bilgilendirdiniz. Demokrasi Denetçileri Genel Sekreteri Alican Kılıçarslan. İyi akşamlar efendim.
Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum.
Olayların ayrıntısı. Tartışmaların püf noktası. Bugün neyi konuşuyoruz? Neden gündeme geldi? Kim ne diyor? Uzmanlar nasıl yorumluyor? Yarın Türkiye neyi konuşacak? Eksik soru bırakmayan program. Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam saat 17.30'da. Tekrarı 24'te. Sosyal medya gündemi.
Evet, sevgili Adil Bali ile birlikteyiz. Adil'cim hoş geldin, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Atilla, hoş bulduk.
Sağ olasın. Evet, çok heyecanlı günler geçiriyoruz. Zaman zaman da sen yoğunsun ama seni de dinleyenler merak ediyor. Adil Bali'yi niye kaçırdınız bizden diyorlar. Diyoruz yoğun, işte onun işleri var. Arada konuşuyoruz. Ne var Adil, bugün nasıl baktık meseleye? Ne çıkıyor ortaya?
Ya valla bugün 8 Mart Kadınlar Günü, 2 gün oldu geçmesinden ama kadınlar bir şeye tepki gösteriyor sosyal medyada. Türk Dil Kurumu'nun bir kelimesine tepki çekiyor. Evet. Bu kelime nedir? Müsait. Türk Dil Kurumu'nda müsait tanımına girdiğinizde birinci maddede uygun, elverişli diyor. Hı hı. Güncel Türkçe Sözlük bölümünde. Orada iki farklı anlam vermiş. İkinci anlamına en çok kadınlar kızıyor. İkinci de şöyle diyor. Müsait kelimesinin karşılığı olarak flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen kadın olarak tanımladı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi kadınlar. Türk Dil Kurumu'nda bu cinsiyetçi ifadeyi acilen kaldırılmasını istiyorlar. Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde müsaitin birinci anlamı ise dediğim gibi uygun ve elverişli olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda internet sitesinde yer alan ifadeler basılı sözcüğünde de bulunuyor Türk Dil Kurumu'nun. Buna bir büyük tepki var sosyal. Gazeteci yazar Raşan Gülşan tabii diyor tüm kadınlar müsait, yazıklar olsun kadına bu kötücül bakış açısına diye buradaki örneği veriyor. Mücella Yapıcı boşuna tartışmayın diyor, bu ülkeden adil yok baba dil var diyor. Uğur Gürses de dangalakla müsait kurum diye Türk Dil Kurumu'na böyle ağır bir tweet atıyor. Vivet Kanetli Uluş da Twitter müsaitleriyiz diyor. Nusrullah Ayan da affedersiniz bu ne diyor. Ve Türk Dil Kurumu'nun bu yazısı, bu ifadesi sosyal medyada geniş bir şekilde tepki görüyor. Onun dışında Bedettin Dalar'ın Türkiye'ye girişi, evet, var. Yakalama kararı kaldırmasının arasından Türkiye'ye döndü. 5 yıldır yurt dışındaydı. O da bugün Yeditepe Üniversitesi'nde bir konferans veriyor gelir gelmez. Öğrencilerimi özledim diyor. Ve orada kendisinin resimleri asılmış. Onun kaldırılmasını istiyor. Sadece Atatürk resimleri olsun bundan sonra diyor. Böyle bir durum var. Emre Kongar bu olaya Bedettin Zaman hakkındaki yakalama kararının kalkması geç kalmış bir karardır diyor. Fikri Akgüz de bugün Şevket Kazan Çevik Bir'den şikayetçi olmuş. Bedettin Zaman'a dair yakalama kararı kaldırmış ama olsun evren yargılanıyor ya diye tepkisini bu şekilde gösteriyor. Hı hı. Onun dışında 2-3 gündür Kabataş, polisin Kabataş raporu gazetelerde yer aldı. Sosyal medyada bunu çok geniş bir şekilde ele aldı ve tartıştı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı polisin raporu. 2560 saatlik görüntünün tarandı ve 161 kişinin sorgulandı. Ancak oradaki müşteki Zehra Develioğlu'nun iddialarına ilişkin bulgulara rastlanmadığı yer verildi. Ve soruşturmanın nasıl yapıldığı çok detaylı bir şekilde yer aldı. Ve üstü çıplak kimse yok amirim başlığıyla bu yayınlandı. Buna çok tepki var. Ayrıca bununla ilgili olarak da işte Selami Öztürk şöyle bir tweet atıyor. Recep Tayyip Erdoğan Suadi'deki kız yurdu yalanını ortaya çıkarmıştık. Kabataş'ı da Cumhuriyet polis tutanaklığıyla kanıtladı diyor. Özgür Mumcu Kabataş'ta görüntü yok tartışması Cumhuriyet'in haberiyle bitti diyor. Görüntü var, Taci Olmadı'nın görüntüsü diye veriyor. Mustafa Varank da kadının beyanı esastır diyenler işlerine gelmeyince görüntü peşine düşüyor. Cami içinden rezil görüntüler ortaya çıkınca üç maymunu oynuyor diyor. Onun dışında da İsmail Saymaz da siz İstanbul'daki mobeslerine hakla güvenmediniz ve darbeci ilan ettiniz, bir şirkete devettiniz, bizim paramızı kime aktardınız diye bir tweet atıyor. Bununla ilgili de dilleri kaba, vicdanları taş şeklinde 13 yazarın yazısı vardı. Ona bugün Ertuğrul Özkök de 13 yazar, çıplak yazar şeklinde bir yazıyla bugün veriyor ve Kabataş olayının daha sonra yargılanacağını söylüyor. Burada da MOBESE kameralarının sürat bilişim teknolojileri şirketi tarafından silindiği iddiası da vardı. Sosyal medyada her yerde bu da yer aldı. Evet. Sürat bilişim üstlendiği işin kapsamın görüntü ve kayıt sistemleriyle kısım olmayıp sadece sistem donanım cihazların temini olduğunu belirten bir açıklaması oldu şirket tarafından. Ve şirketin avukatı da iftiralarla hukuk içinde sonuna kadar daha koruyacağız ve dava açacağız diyor. Bir yazı açıklamayı verdiler. Onlar da bu bizi suçlayan yazarları mahkemede hesaplaşacağız şeklinde bir şeyi var, açıklaması var. Onun dışında bu Kabataş olayla ilgili yeni Akit gazetesi yazarı Ali Kara Hasanoğlu'nun Kabataş'ta görüntü yok da Özgecan'ın katilinde var mı sözleri de çok tepki çekiyor. Çünkü o Kabataş iddiaları Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'ın cinayetiyle kıyasladı yeni Akit yazarı Ali Kara Hasanoğlu. O da böyle bir karşılaştırma yapması sosyal medyada çok tepki çekiyor. Kabataş'tan dönenin kaşığı kırılsın diyor Nuh Gönül Taş bir tweetinde. Nesrin Naz da Akit'te Kabataş'ta görüntü yok da Özgecan'ın katilinde var mı? Bu kadar vicdansızlık olur mu diye tepkisini koyuyor. Onun dışında Berkin Elvan'ın hayatını kaybettiği yarın için bir eylem çağrısı yapmıştı bazı sanatçılar. Bunlara kendilerine sanat meclisi diyor ve ünlü içinde Tarık Akan, Zuhal Olcay, Savaş Şam, İşte Levent Üzümcü, Cahit Berkay gibi şeyler var, sanatçılar var. Takvim Gazetesi de bunu birinci ölüm yıldönümü olan 11 Mart günü için Berkin Elvan için, adalet için hayatı durdu çağrısı yapan sanatçıların da aralarında bulunduğu bu sanat meclisi üyelerine bugün manşetinden hedef gösteren bir manşetle çıktı. Gazete Dikkat Gezi Ruhu Hortladı üst başlığıyla ve Hodri Meydan ana başlığıyla manşetten veriyor haberi.
Hani 11'inde durdurun hayatı diye bir çağrı var değil mi? Onlar değil mi bunlar?
Evet evet, durdurun hayatı diye yarın için. Tarık Akan, Zuhal Olcay, Seva Şam, Levent Üzümcü takvimde bunları manşetten ülkede kaos çıkaracaklar diyor. Hatta bugün Haşmet Babaoğlu da çok ağır bir eleştiride bulunuyor. Kendileri diyor bu çocukları salıyorlar diyor, Maldivler'de geziyorlar diyor, bu genç çocuklar polisle karşı ölüyorlar, onlar bu işlerden filmler çekip şarkılar söyleyip tiyatrolar yapıp oyunlar yapıp paralar kazanıyor diye ağır bir şekilde sanatçıları eleştiren yazısı var bugün Haşmet Baboğlu'nda. Takvim'de direkt hedef alıyor. Takvim ayrıca gezi eylemleri sonrası oluşturan forumları temel olarak örgütlenen Birleşik Hazırlan Hareketi'nde AK Parti iktidara karşı yapacağı eylemleri ise yine ülkeyi kaosu ortamına sürükleyeceğini ileri sürüyor. Hatta bununla ilgili sosyal medyada şöyle bir hemen bir linç kampanyası da başlatılmış Tarık Akan'la ilgili. Tarık Akan'ın yüzü yaralı, darmadağınık bir fotoğrafıyla bir genç tarafından yumruklandı, dövüldü fotoğrafları yayıldı. Genç bir çocuk Tarık Akan'ı dövdü şeklinde sosyal medyada bu zincirleme bir şekilde gelişti ama o fotoğrafın aslında 2009 yılında bir akşam üzeri Tarık Akan'ın bir saldırıya uğramasının görüntüleriymiş. Onu 2009'da olan bir şeyi şimdi bir şekilde sosyal medyada çıkarttılar. Çünkü yarın bununla ilgili bir video 11 Mart'ta Berkin Elvan için hayatı durdurun şeklinde bir film hazırladı. Onu da yayınladığı için. Bunun içinde neler dediler? Nilan Ünsal, Türkiye'de hayatı durdurma yemek katılacak, ülkeyi kaosa sürükleyecek kişiler hakkında evlilikte yargı süreci başlatılmalı diye bir tweet attı. Levent Üzümcü, kimin haddine sizden hesap sormak, istediğinizi tutuklatır, istediğinizi işsiz bırakırsınız, yalan bol nasıl olsa dedi. Böyle tweetler var. ne berbat, çirkin bir şey yaptıklarının farkındalar. Gazete manşetleri yüzü bilinen sanatçıya taşıyor. Hem Yıldırım'a hem de Linç'e yol vermek şeklinde bir takım iddialar da var. Onun dışında Berkin Elvan'ın ailesi de bugün bir aksiyon aldı. İçişleri Bakanlığı'na bir tazminat davası açtı. Toplam 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
Önemli.
Gerekçesi olarak da Gezi Park olayları sırasında polisin attığı gaz fişinin başına isabet etmesi sonucu Berkin Elvan'ın öldüğünü, idarenin ağır kusurlu olduğu gerekçesiyle bir İçişleri Bakanlığı'na 12 sayfalık tazminat talep dilekçeyle başvurdular. Müvekkilleri Berkin'in kaybetmelerinin parayla hiçbir zaman ölçülebilir bir nitelikte değil ama ancak ülkemiz hukukunda sorumluluğun kabulü bir şekilde gerçekleşmeye dediler. Tazminattan ziyade idarenin kusurunu kabul etmesini ve bünyesindeki Berkin'in katillerin isimlerinin verilmesini söylediler. Ağır kusuru var diyor idarenin diyorlar. Bunun için de babaannenin her biri için 200 bin lira maddi, toplam 200 bin lira manevi, çocuklar Özge ve Gamze'nin her biri için 200 bin lira manevi tazminat olarak toplam 1 milyon liralık tazminat talep etmekteyiz diyorlar. Böyle bir durum var.
Evet.
Onun dışında Beşiktaşlı U16 takımının kalecisi Servet Dündar'ın beyin ölümü gerçekleşti. Evet. Bu nasıldı? 10 gün önce bir bıçaklama olayına karışıyor Servet Dündar. 10 gündür de Gazi Osman Paşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyordu. Hastane bugün o kötü haberi verdi. Dündar'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu. Şöyle olmuş bu olay. Eniştesi anlattı bunu. Eniştesi de bu saldırıya çünkü maruz kalıyor. Eniştesi de İsrafil Dündar kolundan ve kalçasından bıçaklanıyor. Saldırganların 5 kişi olduğunu söylüyor enişte İsrafil Dündar ve 3'ünü de tanıdığını söylüyor. Servet Dündar ile birlikte evlerin bulunduğu mahalledeki bir kebapçıda yemek yemişler ve çıkışta 5 kişi öndüler, para istediler. 2 kişi Servet'i götürdü. Biri çıldılar diyor. Saldırganların 3'ünü tanıdığı için atlarını polise veriyor. İş yerlere yakın çalıştıkları için tanıdığını söylüyor. Bu şekilde bir bıçaklama olayına maruz kalıyor. Beşiktaş'ta da sevilen bir kaleci ama hayatını bugün kaybediyor. Beşiktaşlılar sosyal medyada tabii ki Servet Dündar için taziyelerini belirtiyor. Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüpler de Servet Dündar için tweetler atarak başsağlığı mesajları yayınladılar. Hı hı. Onun dışında Canan Karatay gündemde. Canan Karatay neden gündemde? Hamilelikte diyabet testi zararlı diyordu. Yani hamilelere şeker testi, şeker yüklemesi yapılmalı diyordu. Ve doktorlarla bu arada görüş farkları vardı ve bayağı kavga ediyordu Canan Karatay. Hakkında Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği suç duyurusunda bulundu. Şimdi onunla uğraşıyor Canan Karatay. Bunun için hem savcılığa hem bakanlığa suç duyurusuna bulunmuş. Evet. Hukuk savaşı başlattılar şimdi Canan Karatay hakkında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç duyurusuna bulunuyor dernek. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'ndan şikayet ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Diyabet Federasyonu ve birçok şeye kurumların kullandığı bir takım gebelik şekerinin kabul ettiğini ve bunun yapılması gerektiğini söylediğini belirtiyor. Mutlaka tanı konulması gerektiğini söylüyor ve tanı içinse mutlaka şeker yükleme testinin şart olduğunu vurguluyor. Hamile kadınlara önlem alınmazsa bunun tekrar edileceği belirtiyor. Gebelikte diyabetin tekrar olasılığının %80 arasında olduğu söylüyorlar. Ama Canan Karatay ise hiç gerek yok buna diyor. Canan Karatay zaten şeker ve karbonhidrat konusunda çok hassas. Şekeri ve şeker kesinlikle alınmaması ve ekmek kesinlikle yenmemesi konusunda.
Yumurtayı yerim diyor var. Değil mi? Yumurta, tereyağı serbest diyor. Oradan da kıyamet kopuyor zaten adil.
Yumurta, tereyağı kendisi de yani bayramdan bayrama diyor ancak bir baklava yiyorum diyor. Onun dışında ve şeker ekmek yemeyin diyor. Kesinlikle karbonhidrata karşı. Karbonhidratı da alacaksınız diyor. Cevizden alın diyor. İşte mercimekten alın. Kuru fasulyeden alın diyor. Böyle bir durum var. Ama şimdi doktorlarla tartışıyor. Zaten daha önce de bu kolesterol konusundaki iddiaları vardı biliyorsunuz.
Tabii tabii. O zaman da yayını almıştık, böyle kıyamet kopmuştu. İki taraf ayrı ayrı konuşmuşlardı. Adilciğim çok teşekkür ediyoruz. Bilgilendirdin bizi. Çok da keyifli oldu. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz sana.
Kolay gelsin.
Sağ ol. İyi akşamlar. Evet, Cengiz Erdin'in iki sesli dosyası var. Bir tanesi dünyada yeni bir umut. Hani petrolden sonra kaya gazı meselesi var. Türkiye'de neye izin veriliyor? Kime veriliyor? Ne bir tahribat var mı? Onu konuşacak. İkincisi İstanbul'da kentsel dönüşüm, hafriyatlar inanılmaz. Kamyonlar geçiyor. Özel yapım kamyonları görüyorsunuz. İşte onlarla ilgili son durumu öğreneceğiz Cengiz'in röportajlarından. İzmirli dinleyenlere de son bir not. İzmir Valiliği demişti ki basın açıklamalarını yaparken bundan sonra bir yerden bir yere yürüyemeyeceksiniz. Vali, kaymakam, adliye önlerinde yapamayacaksınız. Bu sıkı yönetim başlığıyla yayınlanmıştı. Vali Bey bugün diyor ki Mustafa Toprak, amaç tüm bireylerin hakkını korumak. Her şey serbest. Basın açıklamalarının yasaklanması, engellenmesi durumu söz konusu değil. Biz yalnızca yani hayatın akışını da sağlamamız lazım. Doğal akışını da devam ettirmesini istiyoruz. O kadar diyor. Takdir sizin. Sıkı yönetim mi engelleniyor mu seçim öncesi, yoksa gerçekten hayatın akışını engelleyen yürüyüşleri mi durdurmak istiyor? Bunu da not ettikten sonra ben sözü Cengiz'e bırakıyorum. Sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine randevumuz 17.30'da. Hoşça kalın, esen kalın.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Sesli Dosya.
Dünya yeni bir enerji kaynağıyla tanıştı. Kaya gazı. Çıkarılması zor ve yeni teknolojiler gerektiriyor. Türkiye'de de böyle bir kaya gazı araştırması var. Hatta sondaj çalışmalarında yapılacağı söyleniyor. Bu sondaj çalışmaları da Diyarbakır'daki bir kırsal alanda başlayacak. Ama bazı çevre sorunları da gündeme getiriyor tabii kaya gazı. Şimdi Çevre Mühendisleri Odası'ndan Menekşe Kızıldere telefon attığında. Sayın Kızıldere, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, şimdi bu kaya gazı nedir ve nasıl bir çevre sorunu ortaya çıkartıyor?
Kaya gazı toprak ana kayasında bulunan, yani bütün yeraltı su kaynaklarının, kil tabakasının, katmanlı tabakaların altında bulunan ana kaya tabakasının içindeki metan birlikte sıkışmış doğal gaz diyebiliriz.
Peki yani şimdi bunun çıkarılması zor mu? Şimdiye kadar kaya gazı bilmezdik, doğal gaz olarak bilirdik. Çıkarılması yeni bir teknoloji gerektiriyor. Herhalde Amerika'da da bayağı bir para harcıyor bu iş için. Ama tabii onlarla bir değiliz biz. Şimdi çıkarılırken bir kimyasal mı, madde mi kullanılıyor bunda?
Tabii kaya gazı aslında varoluşu değil. Yani doğal gaz olarak nitelendiremeyiz tam olarak. Farklılar. Çıkarılması yöntemlerinden biri tartışmalı. Hidrolik fraksiyon yöntemi diye biliniyor. Suyla ana kayayı çatlatarak ana kaya içerisinde sıkışan metanı ve diğer muhtevası olan diğer uçucuları serbest bırakarak işte boru sistemleriyle, alkat sistemleriyle toplayıp elde etmeye yarayan bir sistem. Hidrolik fraksiyonda bu ana kayayı çatlatmak için çok yüksek basınçlı sıvı kullanılmakta. Bu yüksek basınçlı sıvı da çok ciddi kirleticiliği olan kimyasallardan oluşan, bazen bu kirleticilerin muhtevasını bilemiyoruz ama böyle bir kompozisyon sunuluyor. İşte 4 kirletici, 6 kirletici, 10 kirletici, bazen 56, bazen 104 kirleticiye kadar çıkabiliyor bu miktar. Çok korkunç derecede kirli bir su. Yüksek basınçla pompalar yardımıyla, bu iş için özel yapılan bir altyapı sistemiyle, çok katmanlı borularla ana kayaya kadar kazılan çukurlardan ulaştırılıyor ve su yüksek basınçla ana kayaya iletiliyor, ana kaya çatlatılıyor ve bu su geri çekiliyor. Arada sıkışan metan gazı ve diğer uçucular boru sistemiyle yukarı çekilmeye çalışılıyor. Fakat şöyle söyleyelim, bu basılan sıvı, yani su demek istemiyorum çünkü su değil kesinlikle, korkunç kirliliği olan bir sıvı. Geri çekilirken en iyi ihtimalle %50'si, genellikle %25'i geri çekilebiliyor. Dolayısıyla %50'lik, %75'lik bir kirletici kaçakları oluyor. Hem ana kayaya hem toprağa, varsa yeraltı kaynaklarına, yerüstü su kaynaklarına, tarımsal alanlara bu kirleticiler sızmış oluyor.
Tabii şimdi bu herhalde korkunç bir basınç uygulanıyor, ciddi bir sondaj çalışması yapılıyor. Bu ana kayaya ulaşırken şimdi yeraltı sularına karışıyor. Bir de tabii biz yerin altında bu kadar oynanınca bir deprem riski falan da var. Bunları da tetikler mi bu?
Evet, ve bu Amerika'da, Oklahoma'da yapılan bu kaya gazı ana kayadaki çatlatma işlemlerinin yıl içerisinde en büyüğü 5.6, en küçüğü 3 civarında yaklaşık 10 tane depreme sebep olduğu biliniyor. Ölçüldü yani. Bu bir bilimsel araştırma sonucu.
Peki Türkiye'de kaya gazı rezervi çok mudur? Böyle bir çalışma ciddiye alınır mı, yoksa birkaç yerde mi yapılabilir?
Türkiye'de bakanlık cezaevlerinde yapılmış bir çalışma var. Hali hazırda Güneydoğu bölgesinde Diyarbakır, Batman dolaylarında bir de Trakya'da arama çalışmaları başladı zaten. Bu çalışmalar yapılıyor. Ama Türkiye'nin yaklaşık tam 5 tane ana kaya formasyonunda, yani Güneydoğu'da var, Karadeniz'de söyleyebiliriz, Akdeniz'de de var. Bir harita vardı aslında, ulaşabilirsiniz, bakanlık hazırlanmış harita. Türkiye'nin işte birçok yerindeki formasyonlarda bulunuyor.
Mesela bizim enerji ihtiyacımız, diyelim ki kaya gazını bağımlı hale geldik. Kaya gazı çıkartıyoruz. Böyle bir teknolojiye ulaştık ve başladık. Bizim enerji ihtiyacımızı sağlayacak zengin bir enerji kaynağı mıdır kaya gazı?
Verimli ve zengin bir enerji kaynağı olup olmadığı tartışılır. Yani buna gelmeden önce enerjiden önce su, çünkü kaya hidrolik fraksiyon özellikle içine su kaynaklarında tatlı suyu kirleten bir yöntem. Hani yeraltı yöntemizde. Yani su çok daha hayati. Şu günümüzde bu iklim krizinin, bu biyoçeşitlilik krizinin içinde, bu tarım, üretim, gıda krizinin içerisinde su çok daha hayati. Kıyaslanamaz durumda enerji ihtiyacıyla. Temiz suyun, tarım alanlarının ve havanın, iklim krizi içerisinde havanın kirleniyor olması. TVE ile ilgili en büyük yapılan hatalardan biri bu değerleri finansal kaygılarla kıyaslamak. Yani nasıl insan sağlığını, insanın yaşamını hiçbir şekilde parayla ölçemezseniz TVE ile ilgili bu değerleri de finansal olarak kıyaslayamazsınız. Bunu da belirtmek isterim.
Yani sudan ucuz olmamalı, su çok önemli bir madde diyorsunuz değil mi hocam?
Tabii ki. Yani artık öyle bir noktadayız ki enerji verimliliğini konuşamıyoruz. Yani kaynakları ne kadar koruyabiliriz? Bu dünyayı, buradaki yaşamı ne kadar sürdürülebilir, kılabiliriz? Bunları konuşuyor olduğumuz bir aşamada işte ülkelerin enerji konjonktürlerinden, enerji verimliliğinden bahsedemeyiz maalesef.
Evet, Menekşe Kızıldere Çevre Mühendisleri Odası'ndan kaya gazının getirdiği tehlikeleri anlattı bize. Çok teşekkürler efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, kaya gazını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi de telefon hattında Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık var. Sayın Atalık, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, şimdi bu dünyada tabii yeni bir enerji kaynağı, tabii yeni teknolojiler gerektiriyor ve çıkarılması da hayli zor. Türkiye'de de bu konuda araştırmalar var. Bazı yerlerde de sondajın başlanacağı söyleniyor. Ama bu yeraltı sularına karışıp tarım alanlarına zarar verdiğini söylüyorsunuz siz. Nedir bu konu, nasıl bir zarar yaratıyor bu sondaj çalışmaları?
Türkiye, önce şunu söyleyeyim. Türkiye'de Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bazı rezervler tespit edilmiş vaziyette. Ülkemizde gerek yabancı şirketlere, gerekse Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bu iki saydığım yöremizde arazi tahsisatları da yapılmaya başlanmış vaziyette, resmi gazetede de yayınlandı. Bu teknoloji 1800'lü yıllara kadar uzansa da 2000'li yıllarla birlikte bugünkü anlamda kaya gazının endüstriyel üretimine, tekniklerine geçilmiş vaziyette. Bunda diğer petrol ve doğalgazdan farklı olarak dikey sondajdan sonra, ki diğerleri dikey sondajda ve yüzeye daha yakın alınıyor, daha aşağılara inerek dikeyden sonra yatayın içerisine de geçilerek 2-3 kilometre yatay sondajlar yapılıyor ve yine bunda farklı bir nokta olarak basınçlı su kullanılarak, ki bunun içinde kum var ve şeyl gaz kayaçlarında 100 ila 200 metrelik dikey çatlaklar oluşturmak suretiyle aralarında sıkışmış halde bulunan gazlar elde ediliyor. Su basınç ve çatlatma kullanılıyor. Kum basınç sonra o çatlakların kapanmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Kimyasallarda gözenekleri büyüterek gaz akışını daha rahat hale getirmek amaçlı kullanılıyor. Bu konu daha çok yeni. Bu konuda gerekse Amerika Temsilciler Meclisi'nin, gerekse yine Amerika'da bazı devlet üniversitelerinin düzenlediği raporlar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Zaten bu şekilde gaz üretiminin %99'u şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait ki gerek petrol ve doğalgaz fiyatları, gerekse bazı ülkelerin yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle özellikle doğalgazın verilip verilmemesi sorunlarından kaynaklı olarak Amerika bu tür alternatife yönelerek sorunları aşma, dünya ihracatçısı olma gibi bir göreve soyunmuş durumda. Bu noktada kaya gazının ne gibi etkileri olabilir diye raporlara baktığınızda üniversitelerin, gerekse Amerika'nın Temsilciler Meclisi Demokrat Parti'den 3 vekilin hazırladığı raporlarda Kullanılan kimyasalların bir kısmının ticari ismi verilmiyor. Ne olduğu bilinmiyor. Ve yine kullanılan kimyasallar içerisinde, bilinenleri içerisinde yine göre gerek içme suyunda gerekse hava kalitesi açısından kanserojen olduğu bilinen, kesinlikle sulara bulaşmaması gereken kimyasallar içeriyorlar. Ki bu sondajların yapılmasında bir takım hatalardan kaynaklı olarak, ihmallerden kaynaklı olarak bir takım çevreye bul istemez oluyor ki Amerika'da özellikle Pensilvanya yöresinde hazırlanan raporlar bu yönde içme suyunun son derece kirlendiğini gösteriyor.
Şimdi böyle bir tehlike bizde de var. Bu tehlike şimdi Trakya ve Güneydoğu'da, yani bu sondajlar orada herhalde rezerv ne kadar bilmiyorum ama bir de depremi de tetiklediği söyleniyor bu çalışma.
O jeoloji ve jeofizik mühendislerinin tabii ki asli görevi. Dediğim gibi 100 ila 200 metrelik kayaçlar içerisinde dikey çatlaklar oluşturuluyor. Yine Amerika'da 3 ila 4 büyüklüğünde küçük deprem kabul edilen ya da orta boy deprem kabul edilen, bazı insanların hissedebildiği o küçük depremler, bazı verileri inceledim. 200-250 civarındayken bu hidrolik çatlatma dediğimiz kaya gazı çıkarmak üzere sondaj açılan bölgelerde bu deprem sayıları 200-250'lerden 8 ila 10 bin raporlarda ve bu büyük depremleri tetikler mi, tetiklemez mi? Özellikle deprem ülkesi olan ülkemizde bilim insanlarımıza yeni bir görev daha çıkmış oluyor. Bu konu çok yakından irdelenmesi gereken bir konu. Su kaynaklarını kirlettiğimiz zaman sadece o suyu tüketmek de değil, tarımda kullandığımız zaman tarım ürünleriyle birlikte bu hidrolik çatlatma sıvıları içerisindeki kimyasallara muhatap olmak çok çok olası ki hayvansal ürünler açısından da bu geçerli. Zira Amerika'da yine bu tip sondajların yayıldığı yerlerde özellikle hayvan ölümleri, büyükbaş hayvan, çiftlik hayvanlarının ölümleri ve çok yaygın bir biçimde bunların ölü doğum ve sakat doğum yapma vakalarına da raporlarda rastlanıyor. Açık ve net gözüküyor raporlarda bu gibi olumsuzluklar.
Evet, kaya gazını sondaj çalışmalarının getirdiği tehlikeleri konuştuk. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık bize yardımcı oldu. Çok teşekkürler Sayın Atalık.
Yayınlar diliyorum.
Taş toprak yığını nereye taşınıyor? Arnavutköy ilçesinde iki döküm alanı var ama yetmiyor. Şimdi İstanbul Kamyoncular Odası Başkan Vekili İhsan Temel telefon attığımızda. Sayın Temel, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, sağ olun.
Efendim, şimdi bu hafriyat meselesi, tabii İstanbul'da çok fazla böyle hafriyat çıkartılıyor. Hem kamyoncular şikayetli hem çevre. Bu döküm yerleri yeterli değil mi efendim?
Şimdi efendim, yeni açılan döküm yerleri doldu. Yeni döküm alanlarının açılması lazım ve yeni yerlerin gösterilmesi lazım. Bu bakımdan da tabii bu alanların açılması sonuç itibariyle alanların bulunmasına bağlı. Zannediyorum Anadolu bölgesinde bu alanların bulunmasında zorluk çektiği için süre alıyor bu. O bakımdan dökümcü arkadaşlarımızın yer bulmakta ve dolan yerleri de döküm yapmakta zorluk çektiğini biliyoruz. O nedenle biz illerden bu döküm alanlarının bir an önce tespit edilip döküme hazır hale getirilmesini talep ettik zaten. Bu talebimiz devam ediyor. Ama bu talebin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor ki döküm yapılan arkadaşlar da ve önümüzdeki süreçte İstanbul'da yeniden bazı inşaat alanlarının yeniden yapılacağını, yeni döküm alanları için yeni malzemelerin bulunması ve ağırlaştırılmış bir çalışma yapılacağını biliyoruz. Bu nedenle belediyenin bu döküm alanına hazır hale gelmesini istiyor.
Peki efendim, şimdi İstanbul'da böyle ne kadar kamyon vardır sırf bu hafriyat işiyle uğraşan, şirket sayısı, kamyon sayısı ne kadardır tahminen?
6000'in üzerinde kamyon var.
6000 üzerinde kamyon gece gündüz bu hafriyatı yapıyor ve taşıyor.
Evet efendim, evet efendim. Dışarıdan gelenler hariç. Bu dediğim rakam İstanbul'da ikamet eden ve İstanbul harfiyatında çalışan kamyonlar sayısıdır. Tabii bu arada bu kentleşmenin getirdiği ihtiyaçtan dolayı dışarıdan da, İstanbul dışından da bir sürü kamyonun şehir içine girdiğini biliyoruz. İstanbul'da şu anda şehir içinde ağır araç olarak 176 bin aracın girip çıktığını ilgililer zaten söylüyorlar. Yani bu kadar ağır bir tempoyu İstanbul kaldırabilir mi? Kaldıramaz. ve zaten kaldıramıyor. Kaldıramadığı için de işte yeni güzergahların açılması ve yeni yolların, yeni geçiş alanlarının hayata geçirilmesi için ilgililer çalışıyorlar ama süre aldığı için de sıkıntı katmerleşerek artıyor.
Efendim siz yıllarca bu işin içindesiniz. Peki bu binlerce ton toprak, kaya çıkartıldı, taş çıkartıldı. Bunlar bazı yer, hatta bazı yerlerde denizle dolduruldu. Gene yetmedi. Ve bu kadar toprak. Mesela kent dışına çıkarılacak gemilerle başka bir yere götürülemez mi Karadeniz? Çok mu pahalıya olur? Nedir bu sistemin maliyeti nedir?
Çok pahalı. Maliyeti çok yüksek.
Evet.
Şimdi efendim zaten şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz daha önce de bu harfiyat çeken arkadaşların köprüde bir direnişi vardı. Bu direniş sonucunda işte bu yeni yerler açıldı falan. Tekrar olay, yani olay şeyle, aspirinle iyileştirilmeye çalışıyor ve hasta iyileştirerek ne iyileştirecek, neşter vurulamıyor. Biz neşterin vurulmasını istiyoruz. Şunu açıkça söyleyeyim. Tabii ki bu neşterin vurulmasında bizim yapmamız gereken, yani kamyoncular olarak, taşıyıcılar olarak bizim yapmamız gereken, toplumun yapması gereken, ilgililerin yapması gereken görevler var. Biz taşıyıcılar ve kamyoncular olarak kendilerine düşen fedakarlığı zaten gösteriyor. O nedenle ilgililerden de kendilerine düşen görevleri süreci kısaltarak yapmalarını bekliyoruz. Burada sıkıntı tedbir almak değil. Tedbir zaten alınıyor. Ama tedbirin alınmasında zaman o kadar uzuyor ki, hani bir laf vardır. Geciken adalet adalet değildir derler ya. Geciken önlem de önlem olmaktan çıkmış oldu. Sıkıntı biraz orada.
Evet, İstanbul'un ciddi bir hafriyat sorunu var. Döküm alanları yeterli değil. İstanbul Kamyoncular Odası Başkan Vekili İhsan Temel'le konuştuk. Çok teşekkürler Sayın Temel.
Rica ederim.
Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi